Kitabın adı Hasret. Yazarı Canan Tan. 28. Ayrım. Baharın ılık nefesini yaz mevsiminin sıcağına teslim etmeye hazırlandığı günlerdi. Tabiat yeni bir doğuşa tanıklık eder gibi en göz alıcı giysilerini giymiş, derin bir uykudan uyanmanın hazzıyla koynundaki tüm güzellikleri cömertçe sunmanın gururunu yaşıyordu. İhsan Bey ve Celile Hanım günlerdir kendileri için münasip bir ev arayışı içindeydiler. Dört bir yana haber salınmış, Keskin'de tayinle ya da başka bir nedenle boşaltılmış ya da boşaltılacak olan bütün evler titizlikle taranmıştı. Müjdeli haber Rıza Bey'den geldi sonunda. Yenice Mahallesi'nde kendileriyle İhsan Beylerin şu an oturdukları evin arasında bir yer boşalmıştı. Önceki kiracı üst mevkide bir devlet memuruydu ve Ankara'ya tayini çıkmıştı. İki katlıydı ev. Şimdi oturdukları ev kadar büyük olmasa da eşyalarını alacak büyüklükteydi. Behire evlendikten sonra iki kişi kalacaklardı. Burası onlar için yeter de artardı bile. Beğenmişlerdi evi. Celile Hanım en çok da bahçenin alabildiğine geniş oluşuna sevinmişti. Açık havayı severdi. İmkan olsa günün tamamını bahçede, çiçeklerin ve yeşilliklerin arasında geçirebilirdi. Evi tuttular, tepeden tırnağa elden geçirdiler. Boya, badana işleri tamamlandı. Bir yandan da eşya toplamaya başlamışlardı. Behire'nin evlenme telaşı olmasa daha ağırdan alabilirlerdi belki ama bir an önce bu işi halledip nişan gününü tespit etmeleri gerekiyordu. Taşınacakları gün Hacı Ali Bey bahçelerinde çalışan güçlü kuvvetli iki adamını İhsan Beylere gönderdi. Celile Hanım'ın ablası Cahide Hanım da eşya toplamaya ve nişan hazırlıklarına yardım etmek için İstanbul'dan kalkıp gelmiş, onlara can yoldaşı olmuştu. Fatih Hatun öğle saatlerinde tencerelere ve sinilere doldurttuğu yemekleri Celile Hanım'a gönderdi. Dünürlük böyle günde belli olurdu. Kendisi bile farkında değildi belki ama bu yardımseverliği biraz da Taceddin'in evinin boşaltılıyor olmasından kaynaklanıyordu. Celile Hanım ablasının yardımıyla yeni evine yerleşmeye çalışırken Fatih Hatun da boşalan eve koşmuş, eksik gedik ne var tespit etmeye çalışıyordu. Yeniden boyandı ev, temizlendi, yeni sahipleri için hazır hale getirildi. Yeni sahipleri, Taceddin ve Behire, çok mutluydu Fatih Hatun. Gönlüne göre gerçekleşiyordu her şey. Taceddin bu eve getirecekti gelinini. Cuma günü akşam üzeri İhsan Beylerin yeni evinin bahçesinde takılacaktı nişan. Bahçeyi tercih etmişlerdi. Yalnız Hacı Ali Bey'in aile efradının bile eve sığdırılmaları mümkün değildi çünkü. Yanı sıra çağrılacak eş, dost, akraba ve yakın komşular da vardı üstelik. Kız tarafının İstanbul'daki yakınlarını Cahide Hanım temsil edecekti. Amcalar, teyzeler, halalar, dayılar bir defada düğüne katılmayı münasip görmüşlerdi. Hacı Ali Bey'in ve Rıza'nın yardımıyla tedarik edilen masa ve sandalyeler bahçeye dizildi. Masaların üstüne beyaz örtüler serildi, üzerleri çiçeklerle süslendi. Misafirleri ağırlamaya hazır hale getirildi. Fatih Hatun, kız evi için hazırlanan dürü bohçalarıyla beraber söz kesmede olduğu gibi bu sefer de bir gün önceden kız evine çay, kahve, şeker, fındık fıstık, sini sini baklava ve sarığı burma göndermeyi ihmal etmedi. Dürü, adetlere göre gelinin aile fertlerine verilen hediye bohçalarıydı. Bu iş için günlerce uğraşmıştı Fatih Hatun. Kayınpeder İhsan Bey'in bohçasına elbiselik kumaş, gömlek, havlu, terlik, iç çamaşırı, çorap, kayınvalide Celile Hanım'a ve teyze Cahide Hanım'a ikişer parça elbiselik kumaşla çorap, havlu, terlik ve dantel oda takımı konulmuştu. Beklediklerinden de yoğun bir kalabalık toplandı kız evinde. Hacı Ali Bey takacaktı yüzükleri. Kırmızı kadife elbisesinin içinde gelincikleri kıskandıracak güzellikteki Behire'ye, her zamankinden de yakışıklı görünen Kara Yağız oğluna hayranlıkla baktı. Üzerine dantel bir örtü serilmiş tepsiyle sunulan yüzüklerden birini alıp Behire'nin parmağına geçirdi önce. Diğer yüzüğü de Taceddin'in parmağına taktı. Hayırlı uğurlu olsun dilekleriyle. Bu yüzükler saadet getirsin size diyerek. Takı merasimine gelmişti sıra. Fatih Hatun'un başını çektiği uzun bir kuyruk oluşmuştu Behire'nin önünde. Fatih Hatun kuyumcudan beraberce aldıkları altın üzerine yakut işlemeli kolyeyle bileziği taktı. Kayınvalidesinin elini öptü Behire. Ümüş Hatun'la Hacı Ali Bey'in gelinleri, kızları sözleşmişler gibi Birer burma bilezik taktılar Behire'ye. Celile Hanım, İhsan Bey'in elinde tuttuğu kadife kutuyu açtı, içinden çıkardığı inci kolyeyi kızının boynuna taktı. İnci misali kızımıza inci yaraşır. Teyze Cahide Hanım da İstanbul işi bir bilezikle katıldı kafileye. Behire'nin incecik kolları bilekten dirseğe bilezikle dolmuştu. Takı töreninin ardından ağız tadı denilerek baklavalar, börekler, çörekler, çerezler, çaylar, kahveler ikram edildi misafirlere. Gözlerinin içi ışıklıydı Behire'nin. Mesut görünüyordu. Her bilezik takanın elini öpmekten şikayetçi değildi. Adet denilerek öne sürülen her şarta hoşgörüyle yaklaşarak riayet etmeyi görev biliyordu. Bu uysal davranışların altında günlerden beri yüzünü görmediği Taceddin'in yakınında olmasının payı büyüktü kuşkusuz. Parmağındaki yüzüğün bedenine yaydığı sıcaklıktan hoşnuttu. Taceddin'in duyguları ise karmakarışıktı. Behire'nin yüzüne bakamayışı mahcubiyetinden ya da bu ortamda yakışık almayacağını düşündüğünden değildi. Suçlu hissediyordu kendini. Hem Behire'ye hem de Patrisya'ya karşı. Evleneceği insana bedeniyle, ruhuyla, bütün varlığını sunamamanın vicdan azabıyla sarsılırken, böyle bir nişan merasimini Patrisya için yapamamış olmanın acısını çekiyordu. Parmağındaki yüzüğün bedenine yaydığı soğukluktan iliklerine kadar üşüyordu Taceddin. Hacı Ali Bey ve Fatih Hatun nişandan bir hafta sonra dünürlerini yemeğe davet ettiler. Mutfaktakileri sabahtan akşama soluk almamacasına çalıştırarak mükellef bir sofra hazırlatmıştı Fatih Hatun. Yoğurtlu, dövmeli nohutlu toga çorbası, etli pilav, kalem gibi incecik sarılmış yaprak dolması, su böreği, hoşaf, sütlaç, baklava. İhsan Beyler de eli boş gelmemişlerdi. Fatih Hatun'un gönderdiği bohçalar kadar iddialı olmasa da Hacı Ali Bey için elbiselik kumaş, terlik, seccade, Fatih ve Ümüş Hatunlara da elbiselik, kadife kumaşla, terlik ve havlu koymuşlardı bohçalarının içine. Behire'nin teyzesi Cahide Hanım da ağzınız tatlı olsun diyerek İstanbul işi çikolata paketini büfenin üzerine bırakmıştı. Ev halkı dışında erkek tarafını temsilen Yahya Bey ile Vesile Hanım, Şaziye ile Rıza Bey ve Zahide ile Abdullah Bey katılmıştı aralarına. Birbirlerine aşinaydılar artık. Dostane bir hava içinde geçiyordu yemek. Kahvelerini içerken, hazır bir araya gelmişken düğün tarihini de tespit edelim isterseniz, dedi Hacı Ali Bey. Tabii, dedi İhsan Bey. Ancak asgari bir aylık bir zamana ihtiyacımız olduğunu söylemeliyim. Malumunuz, möbleler ve Behire'nin gelinliği için İstanbul'a gitmemiz gerekiyor. Onu da hesaba katarız, diye gülümsedi Hacı Ali Bey. İstanbul'a ne zaman gitmeyi düşünüyorsunuz? Gelecek hafta. Birkaç gün izin alacağım. Möble hususunu halledince dönerim ben. Ama Celile ile Behire'nin işi daha uzun sürebilir. Yalnız göndermem sizi, dedi Hacı Ali Bey. Bizlerden birileri de bulunmalı yanınızda. Sözleri açıktı. İlk bakışta ikram gibi görünse de erkek tarafının da kurulacak evde söz sahibi olması gerektiğini ima ediyordu Hacı Ali Bey. Yanı sıra yapılacak masrafları İhsan Bey'in omuzlarına yüklemek istemediğini de ifade etmiş oluyordu. Nasıl münasip görürseniz, dedi İhsan Bey. Hacı Ali Bey, oğullarının, kızlarının ve damatlarının üzerinde şöyle bir göz gezdirdi. Bizi temsilen Taceddin ile Rıza gelsinler sizinle, dedi. Söz, Hacı Ali Bey'in ağzından çıkınca kimsenin itiraz hakkı kalmıyordu. Karar verilmişti. İstanbul seyahatlerinde dünürlerine Taceddin ve Rıza eşlik edeceklerdi. Misafirlerin arkasından Taceddin odasına çıkar çıkmaz açtı ağzını, yumdu gözünü Fatih Hatun. Hangi birine yanayım, dedi. Keskinde ev eşyası yok sanki. Herkes nasıl kuruyor evini? İstanbullular da gelinlik diktireceklermiş. Kuş konduracaklar oralarda sanki. Bizim Afife'nin diktiği nişanlığın nesi vardı? Ya Taceddin'in nişanlısıyla seyahate çıkmasına ne demeli? Arada nikah olmadan. Görülmüş şey mi? Dur hele Fatih Hatun, dedi Hacı Ali Bey. İkisi baş başa gitmiyorlar ki seyahate. Yanında anası, babası olacak Behire'nin. Taceddin'i yalnız bırakmamak için Rıza'yı da yanına veriyoruz ya. Sen ne dersen de, münasip görmüyorum ben. Baştan beri sesini çıkarmadan konuşulanları dinleyen Ümüş Hatun araya girme gereği hissetti. Fatih, dedi. İhsan Bey de Celile Hanım da görmüş geçirmiş insanlar. Söz kesilirken ne nikah bedeli talep ettiler ne de ağırlık parası. Tek istekleri Biricik kızlarının yüzünü güldürmek. İstanbul'dan buralara gelmiş bir çare. gönlüne göre bir ev döşemek, düğününde tahayyüllerini süsleyen bir gelinlik giymek hakkı değil mi? Taceddin'i yola getirmek için neler çektiğini unutma Fatiş. Dünürlerinin huyuna suyuna gideceksin ki onların memnuniyetinde oğlun da huzur bulsun. Ümüş doğru söylüyor, dedi Hacı Ali Bey. Taceddin'i zor razı etmişken yeniden soğutacaksın evlilikten. Merak etme, soğumaz, dedi Fatiş Hatun. İstanbul'a gideceğini duyunca yüzündeki memnuniyet ifadesini görmedin mi? Cevap vermedi Hacı Ali Bey. Oğlunun yüzünde yakaladığı kırık dökük ifadeyi karısıyla paylaşmaya niyeti yoktu. Evlenmenin arifesinde İhsan Bey, Celile Hanım, Cahide Hanım, Behire, Taceddin ve Rıza, Yahşi Han'dan trene binerek İstanbul yolculuğuna başladılar. Kompartımandaki karşılıklı koltukların bir ucuna Behire, tam çaprazındaki diğer ucuna Taceddin oturmuştu. Diğerleri nişanlıların araya mesafe koyma çabasını doğal karşıladılar. Yol boyunca mecbur kalmadıkça birbirleriyle konuşmaktan kaçınmalarını da büyüklerin yanında duydukları tedirginlik ve çekingenliklerine verdiler. Uzun süren yeknesak bir yolculuğun ardından İstanbul'a indiklerinde yolları ayrıldı. İhsan Bey, Celile Hanım ve Behire, Cahide Hanım'ın evinde kalacaklardı. Taceddin ile Rıza ise Sirkeci'deki İpek Palas'a inerek caddeye bakan iki yataklı bir odaya yerleştiler. Pencereden dışarıya bakan Rıza'nın gözlerinde hayranlık vardı. ''İstanbul güzel şehir be!'' dedi. Behire buraları bırakıp seninle evlenmeyi kabul ettiğine göre sana çok bağlanmış olmalı. Koyu bir gölge geçti Taceddin'in gözlerinden. Ne kadar bağlı? Patrisya kadar olabilir mi? Sen hala orada mısın Taceddin, dedi. Kendimi oradan hiç kurtaramadım ki. Evlenmenin arefesinde konuşulacak şeyler mi bunlar? Merak etme, susmayı, sessiz kalmayı çoktan öğrendim ben. Konuşmazdım gene de ama sen sordun, ben söyledim. Hepsi bu. Düşünceliydi Rıza. Kaygılarını dile getireceğine, geçecek, dedi. Hele bir evlen, evini kur, bunları düşünecek vaktin olmayacak bile. Cevap vermedi Taceddin. Battaniyeyi başına çekti. Issız dünyasının kendine sunacağı çorak aleme dalmak için sabırsızlanıyordu. Ertesi sabah erkenden buluştular. Cahide Hanım gelmemişti. İhsan Bey, Celile Hanım ve Behire, Taceddin ile Rıza'yı otelden aldılar. Galata Köprüsü'nün üzerinde yürürlerken Behire'nin deniz kokusunu derin derin içine çekmesi gözünden kaçmadı Taceddin'in. Belli ki çok özlemişti İstanbul'u. Daha sonrasında özlemi dayanılmaz hale geldiğinde, içine çektiği bu kokuyu azar azar çıkarıp hasret gidermek üzere bedenine hapsedip orada saklı tutmak ister gibiydi. Tıpkı Taceddin gibi. Patrisya ile Ali'nin burnunda kalan kokularıyla, onların hayalleriyle, ruhunun derinliklerini hapsettiği hatıralarıyla hasret gidermiyor muydu Taceddin'de? Önce eşya bakacaklardı. Onları kendi mobilyalarını aldıkları, bu konuda İstanbul'un en iddialı mağazasına götürdü İhsan Bey. Alt katı depo, üst katı atölye olarak kullanılan 3 katlı binanın orta katı, en müşkülpesent müşterileri bile memnun edebilecek kalitede ve çeşitlilikte mobilyaların sergilendiği bir galeri olarak düzenlenmişti. Teşhir salonunun karşı köşesinde İhsan Beylerin evindekine benzer beyaz lake bir koltuk takımı sergilenmekteydi. Behire'nin tercihini bu takımdan yana kullanacağını düşündü Taceddin. Yanılmıştı. Behire salonun gerisine doğru yürüdü ve klasik bir koltuk takımının önünde durdu. Ceviz, oymalı iskelet üstüne oturtulmuş krem rengi goblen üzerine sim işlemeli döşemelik kumaşla kaplanmış koltuklar, ceviz işleme koltukları ve aynı kavislere sahip ayaklarıyla gayet zarif görünüyorlardı. Ama olgun yaşa hitap ettiğini düşündüren klasik çizgilere sahip bu takım, Behire'nin gençliğiyle çelişiyordu sanki. Bu takım nasıl? Behire'nin ortaya sorduğu soruyu ilk sahiplenen Celile Hanım oldu. Pek güzelmiş ama sizin gibi gencecik, yeni evli bir çift için biraz ağır kaçmıyor mu Behireciğim? Fikrinin annesi tarafından tasvip görmemesi üzerine İhsan Bey'e döndü Behire. Sen de mi beğenmedin babacığım? Beğenmez olur muyum diye güldü İhsan Bey. Ama bize değil Taceddin'e sormalısın. Kullanacak olan da, karar verecek olan da sizlersiniz. Kızının onca kişinin yanında nişanlısıyla rahatlıkla konuşamayacağını düşünmüş olmalı ki Taceddin'e döndü. Siz ne dersiniz Taceddin Bey, dedi. Behire'nin beğendiği takım sizce de münasip midir? Taceddin üstün körü şöyle bir baktığı koltukları alıcı gözüyle incelemeye zorladı kendini. Beceremedi. Alınacak, verilecek umurunda değildi. İlgisizliğini örtbas etmek ister gibi, ben de çok beğendim, dedi. Çok zarif bir takım. Böyle davrandığı için suçlu hissediyordu kendini. Duygusal anlamda veremediklerini, dolaylı yoldan sunmanın fırsatını yakalamıştı. Behire nasıl istiyorsa öyle olsun. Yüzü kızarmıştı Behire'nin. Nişanlısının ağzından bunları duymak hoşuna gitmişti. İhsan Bey ile Celile Hanım birbirlerine bakıp gülüştüler. Mağaza sahibinin yüzünde bile belli belirsiz bir gülümseme dolandı. Bir tek Rıza etkilenmemiş görünüyordu Taceddin'in sözlerinden. Bu sözlerin altında nelerin yattığını bir tek o biliyordu çünkü. İhsan Bey askerlikten gelme bir alışkanlıkla her konuda kısa sürede sonuca ulaşmayı alışkanlık haline getirmişti. Ama Celile Hanım'ın ve özellikle de Behire'nin ince eleyip sık dokuması yüzünden karar vermeleri uzun zaman aldı. Ana kızın eşya seçimi, seçilenler üzerinde uzun uzadıya tartışmaları, hatırları kalmasın diye arada bir erkeklerden fikir almaları ve bildiklerini okumalarıyla geçen saatlerin ardından aşağı yukarı belirlendi tablo. Klasik koltuk takımı, ceviz yemek masası ve sandalyeleri, aynalı konsol ve sehpalar. Yatak odası içinde pirinç karyola, komodinler, elbise dolabı. Seçilen eşyalara bir yabancının evine gideceklermiş gibi yadırgayarak bakıyordu Taceddin. Ani bir kararla benim diyebileceği ahşap bir çalışma masası beğendi kendine. Hasır örgülü bir sandalye, alt tarafı kapaklı, üstünde sıra sıra raflarıyla kitaplık olarak kullanabileceği ceviz bir dolap. Kendisi için bir şeyler yapabilmenin biraz da bencillik kokan keyifli huzuru içindeydi. Beğendikleri takımlar teşhir ürünleriydi. Ismarlama yapılacak eşyaları ancak 2 hafta sonra teslim edebileceklerdi. Mağazanın sahibi, endişelenmeyiniz, dedi. Anadolu'nun pek çok yerine sevkiyat yapıyoruz. Hazır olunca trene yükleriz eşyaları. Yahşiyan'dan alırsınız. Pazarlıklar yapıldı, ödemeye geldi sıra. Taceddin'e kalsa bütün eşyaların parasını öder çıkardı. İhsan Bey şiddetle karşı çıktı. En azından masrafın bir kısmını karşılamakta ısrarlıydı. Yatak odası kız tarafına aittir, dedi. Ve Taceddin'in itiraz etmesine şans tanımadan yatak odası takımının parasını mağaza sahibinin masasına bıraktı. Taceddin de geri kalan ödemeyi yapınca mobilya mağazasındaki alışverişi tatlıya bağlamış oldular. 28. ayrımın sonu. Sayfa 282. Devamı 29. ayrımda.